Ayrım 3, Arabalarım, Erhan Bener, sayfa 33. 2. 1946 model Rover. 1. Attan inip eşeğe binmek. Sütü kesilebilir kaygısıyla eşime ve daha yeni geldiği için morali bozulur diye kız kardeşime hissettirmemeye çalıştığım 10-15 günlük kaygılı bir bekleyişten sonra durum açıklığa kavuştu. Hükümet elimize geçen parayı azaltmamış, gecikenlerle birlikte aylıklarımızı göndermişti. Elimize para geçince otomobil alma konusu yeniden gündeme geldi. Avrupa'da yazın son günleriydi. Gezeceksek bugünlerde gezebilirdik. Kız kardeşim de okulları açılmadan önce İstanbul'a dönmek zorundaydı. Onu da gezdirmek istiyorduk. Bir aylık bebekle Avrupa'da toplu ulaşım araçlarıyla gezip dolaşamazdık. Ama bir yandan yeniden bir banka kredisi serüvenine girmek istemiyorduk. Öte yandan Türkiye'ye dönerken götürebileceğimiz bir arabayı hemen alabilecek peşin paramız da yoktu. Sıkıntımı bir sohbet sırasında açtığım ev sahibim, dönüşte götürebileceğiniz bir arabanın parasını biriktirinceye kadar neden elden düşme bir araba almıyorsunuz dedi. Benim kayınbiraderimin bir garajı var, isterseniz ona soralım. Size uygun ucuz bir araba bulabilir. Giderken de satarsınız. Bu öneri bizi yeniden heveslendirdi. Ev sahibine teşekkür edip beklemeye başladık. Birkaç gün sonra garaj sahibinden haber geldi. Elinde bize göre bir araba vardı. Eniştesinin hatırı için 10 bin Belçika frangına bize bırakabilirdi. Belçika frangının o zamanki kurunu anımsamıyorum ama bizim bir aylık maaşımıza göre önemli bir miktar değildi. Hemen karar verdik. Ev sahibinden garajın adresini aldım. Ertesi sabah bir tramvaya atlayarak gittim. Garaj bir hayli uzakta, kentin dışındaydı. Büyükçe, çevresi hurda araba yığınıyla çevrilmiş bir binaydı. Patron beni bekliyordu. Tipik bir Flamandı. Çok kötü bir Fransızca konuşuyordu. Eniştem sizden söz etti dedi. Eski arabalara meraklıymışsınız. Tam size göre bir araba düştü bu ara. Çok beğeneceksiniz. Tam bir koleksiyon parçası. Anlaşılan ev sahiplerimiz beni mahcup etmemek için uydurmuşlardı haberim olmayan bu merakımı. Ne var ki benim kesem ülkemin ekonomik durumu neredeyse gerçeğe dönüştürdü bu öngörüyü. Garaj sahibi fazla söze gerek bırakmadan beni hemen içerlik bir yere götürdü. Müstakbel arabamız orada bekliyordu. Eski model bir araba bekliyordum ama görünce şaşırmadım değil. Kızılımsı kahverengi renkte, Amerikan filmlerinde gördüğümüz 20. yüzyılın başlarındaki T modeli Ford otomobillere benzer bir arabaydı. Buna karşın öyle çok eski, yıpranmış bir görünümü yoktu. Nedir bu dedim. Rover dedi, İngiliz arabası. 1946 model. Bakmayın o kadar eski olduğuna. Henüz 90 bin kilometrede. Bunlar çok sağlam arabalardır. İlk sahibi, kocası 1. Dünya Savaşı'nda Flander cephesinde iperit gazından zehirlenip ölen bir İngiliz madam. Ömrünün son günlerini kocasının mezarına yakın bir yerde geçirmek istediği için arabasını alıp Brüksel'e yerleşmiş. Bizimkilerin ahbabıydı. Geçenlerde vefat etti. Çok temiz kullanılmıştır. Asil bir arabadır. Tek sakıncası İngiltere'de imal edilip oradan getirildiği için direksiyonunun sağda oluşudur. Ama eniştemin söylediğine göre siz daha yeni öğreniyormuşsunuz araba kullanmayı. Yani henüz sol taraftaki direksiyona alışık değilsiniz. Bunu kullanmakta zorlanacağınızı sanmam. Bu fiyata böyle bir araba bulmak olanaksızdır. Tam bir düşeş. Adamın anlattıklarından sonra ilk andaki şaşkınlığım geçmişti. Arabanın başına gittik. Alıcı gözüyle baktım. Gerçekten de karoserisi pırıl pırıldı. Tek bir çiziği bile yoktu. Kırmızı deri döşemesi de yeni gibiydi. Patron biraz daha açıklama yapmak gereğini duydu. 1946 model olduğu için takdir edersiniz yeni arabalarda bulunan bazı teknik özellikler bunda yoktur. Örneğin birinci vites senkronize değildir. Yani birinci vitese geçmek için iki kez debriyaj yapmanız gerekir. Frenleri hidrolik değil mekaniktir. Onun için biraz serttir. Buna karşılık yeni arabalarda olmayan bir kolaylığı var. Bazen aküsü zayıfladığı için motorları çalışmayan arabalarını ittirenleri görürsünüz yollarda. Bu Rover'da öyle bir derdiniz yok. Şu manivelayı ön taraftaki yerine takar, hızla çevirirseniz motor çalışır. Bu arada arabanın sağa sola dönüş işareti de dönüş lambalarıyla değil, yanlardaki kolların kalkıp inmesiyle belirtiliyor, şaşırmayın. Motor kaputunu da açarak gösterdi. Herhalde ben gelmeden önce yıkanmıştı ki en küçük bir yağ ya da toz birikintisi yoktu, tertemizdi. 4 silindirlidir. Biz kontrol ettik. Şanzımanında, silindir ve motor kapağında hiçbir arızası yok. Ön takımlar yeni değiştirilmiş. Lastikler de öyle. Fren ve debriyaj balataları temiz. Sonra bagaj kapağını açtı. Bakın, hayli geniş bir bagajı var. Sizi 7-8 ay memleketinize dönünceye kadar hiç sıkıntı verdirmeden rahatça idare eder bu araba. Zaten herhangi bir sorun çıkarsa biz buradayız. Kararlıysanız hemen kağıtları hazırlatayım. İsterseniz yarın çıraklardan biriyle gönderirim evinize. Hiç öyle şey olur muydu? Evde karım, kız kardeşim, belki de ev sahiplerimiz pencere önünde beni bekliyor olmalıydılar şimdi. Bana ilk direksiyon dersini veren satıcının sözü aklımdaydı. Otomobil kullanmak da yüzme öğrenmek gibidir demişti. Balıklama atlamak gerekiyordu. Kağıtların hazırlanması yarım saat bile sürmedi. 10 bin frangı yanımda getirmiştim zaten. Arabanın deposuna bir miktar benzin de koydular. Yola çıkmadan önce en kısa, en düz yolu tarif etmesini rica ettim patrondan. Kırmızı bir kalemle yanımdaki kent planı üzerinde geçeceğim yolları işaretledi. Dümdüz gideceksiniz dedi. Sağa sola sapmayın. Evinizin biraz ötesindeki havuzlu parka çıkarsınız. Orasını herhalde biliyorsunuz. Başımı salladım. Anahtarlığı alarak yerime geçip oturdum. İçi Renault 4L'den daha geniş, koltuğu çok daha rahattı. Arabayı çalıştırarak yavaş yavaş garajdan çıktım ve o zaman gerçek bütün ürkütücülüğüyle karşıma çıktı. Yanımda kimse olmaksızın direksiyon başına ilk kez geçiyordum. Yanımda bana yardım edecek, yol gösterecek kimse yoktu. Üstelik bu araba bizim arabamızdı. Ona bir şey olursa Avrupa gezisi için kurduğumuz bütün düşler suya düşerdi. Cesaretime kendim de şaşıyordum ama artık olan olmuştu. Geriye dönüşü yoktu bu seferin. Yan gözle haritaya bakarak ağır ağır ana yola çıktım. O zaman garaj sahibinin önemsiz bir mahsur dediği sağ direksiyon işkencesi bütün dehşetiyle kendisini gösterdi. Önümdeki arabayı geçmem neredeyse olanaksızdı. Çünkü sağ tarafta oturunca ilerisini göremiyordum. Gerçi öne geçmeyi aklımdan bile geçirmiyordum ama arkamdan gelen koca koca damperli kamyonlar hızlı gitmem için korna çalıyorlar. Benim oralı olmadığımı görünce hışımla yanımdan geçiyorlardı. Çıkardıkları gürültü ve rüzgardan araba yaprak gibi sallanıyordu. Direksiyonu öyle sıkı sıkı kavramıştım ki az sonra parmaklarım ağrımaya başladı. Üstelik vakit akşama yakındı. Trafiğin en yoğun olduğu bir saatti. Tramvayla yarım saatte geldiğim yol bir saat geçtiği halde bitecek gibi görünmüyordu. Her yol ağzında yönümü şaşıracağım korkusuyla ne yapacağımı bilemiyor, duraksıyordum. Arkamdakiler öfkeyle korna çalarak ilerlememi istiyorlardı. Kan ter içinde kalmıştım. Trafiğin iyice sıkışmasından kent merkezine yaklaştığımızı anlıyordum ama daha önce hiç görmediğim yerlerden geçiyordum. Derken bir yol ayrımında polis akışı durdurttu ve benim elimdeki karta göre girmem gereken cadde yerine başka bir yola sapmamı buyurdu. Zorunlu olarak döndüm polisin işaret ettiği yöne. Şimdi hapı yuttum dedim içimden. Yolu tamamen kaybetmiştim. Artık kafamdaki yön sezgisine güvenerek ilerlemekten başka çarem yoktu. Bir ara sokakta neredeyse polisin gözüne baka baka kırmızı ışıkta geçiyordum. Polisin düdüğüyle zor durdum. Kim bilir ne haldeydim ki memur acıdı ya da o sıkışık trafikte beni durdurursa yolum büsbütün sıkışacağını düşündü de ceza yazmaya kalkmadı. Sonunda karanlık bastığı bir sırada evimizin bulunduğu bölgeye geldiğimi fark ettim. Satıcı ışıkları nasıl yakacağımı göstermemişti. Güç bela bir kenara çekilerek daha önce Renault'dan edindiğim bilgilere göre ışıkları nasıl yakacağımı buldum. Kapımızın önüne geldiğimde kız kardeşim ve kucağında bebeğimizle karım kapının önüne çıkmış, betleri benizleri atmış bir halde beni bekliyorlardı. Büyük bir meydan savaşından çıkmış komutanmışım gibi ağlamaklı bir halde karşıladılar beni. Bense renk vermiyordum. Nasıl dedim, beğendiniz mi arabamızı? Beğenmemek hadlerine mi düşmüştü? Sağ salim gelmiştim ya. 2. Arabalı günler. Böylece başladı 45 yıldır süren arabalı günlerimiz. Her sabah ilk işimiz pencereden bakıp arabamızın yerinde olup olmadığını anlamak oluyordu. Patronun depoya koyduğu benzin bitmek üzere olduğu için ilk gündekinden sonraki yolculuğum sokağımızın arkasındaki caddede bulunan benzinciye gitmek oldu. Yine bizimkilerin heyecanlı bakışları arasında arabaya bindim ama neredeyse benzin pompasına bindiriyordum arabayı. Ne kadar benzin almam gerektiğini bile bilmediğim için depoyu doldurun dedim. Epeyce bir para tuttu. Ama bu vesileyle hiç değilse depo kapağının ne tarafta olduğunu, hangi anahtarla açılacağını öğrenmiş oldum. Sokak aralarında biraz temrin yapıp yüreklendikten sonra bizimkileri aldım, ilk araba gezmemize çıktık. Önce kız kardeşime Atomium'u göstermek amacıyla dünya fuarının yolunu tuttuk. Ben aşırı sorumluluk duygusuyla çok gergin ve sinirliydim. Direksiyonda hafif bir boşluk vardı galiba. Arabanın içinde en küçük bir ses çıkarılması benim öfkelenmeme neden oluyordu. Sigara içmekten de vazgeçmiyordum ama tek elle direksiyonu kullanmaya cesaret edemediğim için bir nefes çekip sigaramı hazır olda bekleyen karımın eline tutuşturuyordum. Fuara giden daracık bir hava köprüsünden geçerken rüzgar köprüyü ve arabayı öylesine sallamaya başlamıştı ki aşağıya uçacağız diye ödüm patlamıştı. Serginin geniş park yerinde arabamızı park ederken zorunlu olarak bagaja bıraktığımız Yiğit'in öteberileri çalınır mı acaba diye düşünmedik değil. Ben park bahçesine tembih etmeye geçiriyordum aklımdan. Kız kardeşim engel oldu. Bu hırsıza buyur demek olurmuş. Biletlerimizi alıp içeri girdik. Atomium'un merdivenlerinden çıkarken Yiğit şaşkın şaşkın çevresine bakınıyor, yanımızdan geçenlere gülücükler savuruyor, onlar da sevecenlikle ilgileniyorlardı. En tepedeki küreye konukların çevreyi daha iyi görebilmeleri için dürbünler yerleştirilmişti. Kutusuna bir frank atarak kuş bakışı seyrettik fuar alanını. Giriş kapısında elimize tutuşturulan rehberden görülmeye değer yerleri saptadık. Başka bir dürbün kutusuna bir frank daha bıraktık. Büyütücü camda melez bir çift, Türk pavyonunun önünde resim çektirirken sarışın bir dilberin resimde yer alabilmek için gülerek başını uzattığını gördük. Öte yanda Körbizye'nin camdan sarayında elektronik müziğin sarsıcı havasında bir faslı imam galiba içinden iman tazelemekteydi. Bir masal dünyasıydı bu. Dünya Cumhuriyeti'ndeydik. Birkaç dilin güçlü yaygınlığı ya da el kol işaretleri ortak bir dil oluşturarak anlaşmamızı sağlıyordu. Ama bu ortak dilin dışında o kadar çeşitli diller birden konuşuluyordu ki artık ayırt etmeye, yabancılamaya olanak kalmıyor, bir orkestra dinliyormuş gibi hepsinin karışımı, hoşa giden bir karmaşa halinde ulaşıyordu kulaklarımıza. Yanımızda sanırım Siyamlı iki delikanlı belirmişti. Gülüşerek bir şeyler anlatıyorlardı birbirlerine. İlk günlerde Fransızcayı bile yadırgadığım gelmişti aklıma. Onlarla neredeyse hiçbirimizin bilmediği yeni bir Esperanto ile konuşuverecektik. 20. yüzyılın Babil Kulesi'ydi bu Atomium. Ne güzel oluyordu düş kurması. Kore Savaşı bitmişti. Henüz ne Vietnam Savaşı vardı görünürde, ne Çekoslovakya'nın işgali, ne Arap-İsrail Savaşları, ne Berlin Duvarı'nın yıkılması, ne Kıbrıs Barış Harekatı, ne Irak-İran Savaşı, ne Körfez Savaşları, ne Bosna-Hersek, ne Kosova, ne uluslararası terör olayları, ne New York'un yıkılan ikiz kuleleri, ne Afganistan, ne Irak. Oysa şimdilerde televizyonda ne zaman bir sirk gösterilse, kafesler içinde kedi ile farenin, kurt ile kuzunun sevimli sevimli oynayışlarını izlerken insanlık adına öylesine utanıyorum ki. 3. Medeniyet dediğin 1958 Brüksel Dünya Fuarı bütün dünyanın keyifle seyrettiği bir insan sirkini andırıyordu. İşte şurada bir Amerikalı senatör, Sovyet pavyonunda beyaz astraganları yokluyordu hayran hayran, bir yandan piposunu çekiştirirken. Polonyalı müzisyenlerden bir grup İspanyol pavyonunda dans eden kızlara ole ole diye haykırarak bir elden tempo tutuyor. Mısırlı bir prodüktör Samuel Goldwyn Jr.'ın yakasına yapışmış bir koprodüksiyon olanağı araştırıyordu. Ruanda Urundili bir kabile reisi dikenli tellerle çevrili bir mekana kurulan saz kulübesinin önünde çömelmiş, çocuğunu emziren çıplak göğüslü, burnu halkalı karısını gözlerini dikmiş şaşkın şaşkın izleyen İsveçli delikanlıyı kayıtsızca süzüyordu. Bu reis bu fuarın dışında belki de yamyamdı. Bu İsveçli delikanlı bir gün Afrika'da ava çıktığında onun gibi bir tanesinin goril niyetini avlamaktan çekinmeyecekti ihtimal. Ama burası Kongo değil, uygar dünyaydı sözüm ona. Ben yine de düş kurmayı sürdürüyordum. Orada belki de birkaç yüzyılın ilerisindeydik, zarar yok. Öyle bir tarih vardı ki bir ırmağın bir kıyısında oturanlar, öbür kıyısında oturanların can düşmanıydı. Çünkü ırmak onları ayırıyordu. Sonra ırmak nehir oldu, deniz dağ oldu, sınır oldu. Buradaysa sınır yoktu. Burada kimse kimseye düşman değildi. Herkes herkese düşmanca olmayan bir hayretle bakıyordu. Türkler de bizim gibiymiş. Meksikalılar ne sevimli insanlarmış meğer. Şu sipsivri Hollandalı gazetecinin şaka yapılınca kıs kıs gülüvereceğini ummazdım diyerek. Renklerin değişikliği, giyimlerin değişikliği burada öylesine bir araya gelmiş, öylesine bir ahenk kurulmuştu ki bir kaleidoskoptan yansıyan gündüz ışığının yedi rengi gibi artık birbirinden ayırt edilemez olmuştu. İçimizde tatlı bir mutluluk, bir huzur duygusu. Atomium'un yüzlerce basamak merdivenlerini ağır ağır indik. Yere yaklaştıkça korkmuyor değildim. Sarhoşluğumuz ansızın dağılıverecekti sanki. Motorlu puspuslara bakarken hoşgörülü bir gülümseme yayılmıştı dudaklarımıza. Yanımızdan geçen minyatür trenin pencerelerinden birinde Kanadalı bir hostesin bir karabiniyer ile sarmaş dolaş öpüştüğünü görmüştük. Kendimizi bir an onların yerine koyarak keyifle. Belçika alanının ortasındaki büyük havuzda insan zekasını temsil eden meşale şaşırtıcı bir parlaklık ve süreklilikle yanıyordu. Daha sonra Amerikalıların dev gibi bir silindiri andıran Circle Rama'sına girdik. Biz hareketli bir ufkun ortasında ayakta sağımıza solumuza bakınırken silindirin her tarafında aynı anda baş döndüren bir hız ve görünüm içinde belgesel bir film gösteriliyordu. Bu buluş hala ticari olarak kullanılmış değil. Bir anda New York'tan San Francisco'ya uzandık. Dört yanı camdan bir otobüsün içindeymişiz gibi Amerika kıtasını boydan boya aştık. Bayır yukarı çıkarken elimizde olmadan geriye kaykılıyorduk. Derken otobüsümüz helikopter oluyordu. Grand Canyon'un üstünden geçtik, sığır sürüsünü güden şen tavırlı bir kovboyla selamlaşır gibi olduk. Derken dört yanımızı deniz sardı. Hürriyet heykeline yaklaştık. Deniz, bindiğimiz varsayılan deniz otobüsünü sallıyor, başımız dönüyor, midemiz bulanıyordu. Circle Rama'dan çıkıp Sovyet pavyonunu dolaştık. Pavyon, Titanik'i batıran buzdağı gibi görkemli ama soğuk ve ürkütücüydü. Ama orada bile içinde dolaştığımız masal dünyasının kaçınılmaz çekim gücü sözünü geçiriyordu. Çevremizde dönenen Sputnikler bizi yeniden Baytekinlerin Mongos'una doğru çekip götürüyordu. Tam o sırada Vatikan pavyonundan bana hep yapmacık gelmiş olan bir inanç dünyasını beceriyle yansıtan pırıl pırıl çan sesleri duyulmaya başladı. Telesiyejlerde peş peşine kayıp giden Venezuelalılar, Finlandiyalılar, İtalyanlar ya da Japonlar gülerek el sallıyordu bize. İyimserliğimiz arta arta Kabul Sarayı'ndaki gazeteciler salonuna girdik. Brüksel'e gelirken akşam gazetesinden muhabir kartı almıştım dünya fuarı için. Ama içeri girerken kimse kimlik kartı filan bir şey sormamıştı. İlk renkli televizyonların başında dünyanın dört bir yanından gelmiş gazeteciler, İsveç'te oynanan Dünya Futbol Kupası maçlarından naklen yayınlanan bir karşılaşmayı seyrediyorlardı. Almanlarla İngilizler oynuyordu. Alman ve İngiliz gazeteciler şakalaşarak izliyorlardı oyunu. Dışarı çıktık. Karşımıza Belçika'nın o tarihte hala sömürgesi durumunda olan Kongo ve Ruanda-Urundi pavyonları çıktı. Pavyonların arkasında Afrika bitkileriyle süslü kocaman bir bahçe vardı. Büyük bir olasılıkla bu bahçe fuarın açılmasından önce de vardı. Bu bahçeye Kongolu yerlilerin kulübeleri yerleştirilmişti. Bir kamış perdenin arkasındaki bu kulübelerde çoluklu çocuklu zenci aileleri, kabile reisleri oturuyor, gelip geçenler sirk hayvanlarını ya da hayvanat bahçesindeki acayip hayvanları seyreder gibi bu kara derili insanları merakla inceliyorlardı. İçimiz bulanarak hızla uzaklaştık o pavyonlardan. Bu sırada havai fişek gösterisi başlamıştı. Durup seyrederken yanımıza sokulan Hollandalı bir gazeteci bana dönerek "Savaştaki bir gece hücumunu hatırlatıyor bu bana," demişti. Sol kolunu dirseğinden bükemediğini fark etmiştim. Yüzümüze sıcak fişek artıkları yağıyordu. Arabamız vardı ya, daha sonraki günlerde de sık sık fuara gidip serginin tadını çıkardık. Bu arada ilk gidişimizde canımızı çok sıkmış olan Afrika pavyonlarının önünden rastlantıyla tekrar geçmiştik. Herhalde basında çıkan sert eleştiriler üzerine kulübeler boşaltılmıştı. Tam buna seviniyorduk ki daha acı bir görünümle karşılaştık. Büyük Kongo pavyonunun içine çevresi camlı bir odacık koymuşlardı. Bu cam kafesin içinde üç zenci ressam tuvallerinin başına geçmiş birbirinden güzel resimler yapmaktaydılar. Kafesin en göze görünür yerine bir tabela yerleştirilmişti. Tabelada İngilizce, Fransızca ve Flamanca olarak eski yamyamlara resim yapmasını öğretiyoruz yazılıydı. Cam odacığın dört yanında insanlar toplanmış, resim yapan bu tuhaf yaratıkları seyrediyorlardı. Ressamların başları önlerine eğik, gözleri hüzünlüydü. Burası 2. Dünya Savaşı sırasında ırkçı Almanların işgaline uğramış olan Belçika'nın sömürgesiydi. Ancak batılı için insan demek batılı insan demekti. Bunu unutmamalıydık. 3. ayrımın sonu sayfa 41.